Kitabın adı Hüzün. Dürbünümde 40 sene. Yazarı Ayşe Külün. 16. ayrım. Yeni bir sayfa hayatımızda. Mete gitmişti. Onu Kerim ve Ali ile birlikte yolcu etmiştik. 8 yaşında küçücük bir oğlancık. Tek kelimesini bilmediği bir dilde eğitim yapan bir okula yatılı gidiyordu. Korkudan titriyordu ama korktuğunu belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. Oğlum gitti. Göçmen kuşlar da gittiler. Hava soğudu. Ali yeni köyün yüksek tavanlı odalarında ilk kez yalnız kaldı. Ben, Eren, sık sık uğrayan annem, evdeki diğer insanlar ve sevdiği kardeşleri Mete'nin yerini dolduramıyorduk. Belliydi bu. Dünyaya geldiğinden beri hep iki kişi yaşamıştı. Kendinden sadece 11 ay büyük olan ağabeyiyle tıpkı ikizler gibi. Mete onun gövdesinin bir uzantısı gibiydi de sanki bir parçası kopmuştu çocuğun. Her akşam derslerini bitirince Mete'ye mektup yazıyorduk. Her sabah bahçedeki posta kutusunda mektup arıyorduk. Bir pazar sabahı yatak odamızın kapısı vuruldu. Ali Muli, sen misin dedim. Ben Durmuş efendim. Hayrola Durmuş? Bir dakika kapıya gelseniz. Eyvah dedim. Yine çocuklardan birine bir şey oldu. Üzerime sabahlığımı geçirip kapıyı açtım. Durmuş elinde bir gazeteyle dikiliyordu. Bakın Ali Muli'nin babası evlenmiş. Gazetede resmi var. Ben sakladım gazeteyi ne olur ne olmaz diye. Ağzını aradım. Hayır, öyle bir şey olsa babam bana söylerdi diyor. Çektim aldım gazeteyi Durmuş'un elinden. Başucu ışığımı açtım. Evet, Mehmet'in sinema dünyasında ünlü eşiyle evlenme haberi resimli olarak ikinci sayfadan verilmişti. Ne var, yine ne oldu dedi yeni uyanan Eren. Kim ölmüş? Mehmet evlenmiş. Ne iyi, bizimle uğraşmaktan vazgeçer. Ali Muli'ye haber vermemiz lazım. Biz niye veriyoruz? Babası versin bu haberi. Çocuk gazeteden öğrenmemeli dedim. Çok üzülür sonra. Mehmet'in evinin telefon numarasını çevirdim. Uşak açtı. Önce beyefendi uyuyor diyerek telefonu kapatmaya yeltendi. Oğullarının annesi olduğumu söyleyince gitti, haber verdi. Alo dedi Mehmet. Tebrik ederim dedim. Gazetede okudum. Teşekkür ederim. Mehmet, ben şimdi telefonu kapatınca sen bizim evi ara ve Ali Moli'yi telefona çağır. Ona evlendiğinin müjdesini ver. Haberi ilk senden duysun. Senin telefonun gelene kadar gazeteleri saklayacağım. Geç kalma. Başka birinden duymadan ara. Senden duysun. Lütfen. Kapattım telefonu. Birazdan telefon çaldı. Durmuş'un Ali, baban arıyor diye bağıran sesini duydum. 10 dakika sonra Ali kapımızı vuruyordu. Girdi odamıza, suratında tuhaf bir ifade vardı. Babam evlenmiş anne dedi. Aman ne kadar iyi, çok sevindik dedik Eren'le. Mete'nin haberi var mı? Önce sen duydun işte. Oğlum Mete burada değil ki, ona da haber verecektir baban. Ben şimdi bu kadına ne diyeceğim, anne mi? Bana babamı diyorsun, aşk olsun Ali Moli. Sana Muki diyorum dedi Ali. İnsanın annesi de babası da biriciktir. Bir isim buluruz merak etme dedim. O gün Kerim'le Selim'i de yanımıza katıp Belgrad ormanlarına ağaç almaya gittik Ali ile. Bütün gün Noel ağacı süsledik çocuk oyalansın diye. Akşamüstü çay içiyorduk salonda. Şöminemiz çıtır çıtır yanıyordu. Ali'nin yüzü ateşe dönüktü. İnce boynunu öne eğmiş, Mete'ye mektup yazıyordu. Küçücük omuzlarına arkadan baktım ve o cılız omuzlara henüz 7 yaşında olmasına rağmen ne ağır bir yük yüklediğimizi düşündüm. Ne endişeler ve ne hasret. Allah senin de benim de cezamızı versin Mehmet dedim içimden. Ekim başında Mete'yi görmeye Le Rosier'e gittim. Geniş arazilerin üzerine serpiştirilmiş iki katlı binalarda hem yatıp kalkıyorlar hem ders görüyorlardı. Mete henüz sökememişti Fransızcayı ama hayatından memnun gözüküyordu. Dersler saat 2'de bitiyor, çocuklar 5'e kadar futbol başta olmak üzere çeşitli sporlar yapıyorlardı. Çocuklara bahçedeki geniş yüzme havuzunda yüzmekten, çok yakındaki Leman Gölü'nde kürek çekmekten tutun, atletizme kadar bin bir çeşit etkinlik yaptırıyorlardı ve oğlumu okula bağlayan da zaten bu spor saatleriydi. Dört kişilik odalarda kendi yaşıtlarıyla kalıyorlardı. Odaları sıcak ve sevimli, yemekleri besleyiciydi. Mete ile derslerden sonra yürüyüş mesafesindeki Rol kasabasına gidip bir kafede oturduk. Yegane marketten ihtiyacı olan birkaç parça eşya aldık. Okulun yakınındaki tren istasyonuna birlikte yürüdük. Mete Gom, gerçekten mutlu musun burada? Benimle geri dönmek istemez misin? Diye sordum. Mutluyum dedi. Tren kalkarken bana el salladı uzun süre. Okuldan içim rahat, kalbim buruk ayrıldım. Mete, kış tatilinde kararlaştırdığımız gibi Yeniköy'e gelmek üzereydi. Kerim'le Selim, ağabeyleri geliyor diye sevinçten deliye dönmüşlerdi. Ali Moli, Aralık ayına girdiğimizden beri bastığı yeri görmüyordu zaten. Heyecandan, yemeden içmeden kesilmişti. Her gün çocuklarla Mete geldiğinde neler yapacağımıza dair hayaller kuruyorduk. Nerelere gidecektik, hangi oyunları oynayacaktık, hangi filmleri görecektik. Mete ile Ali Nisa Serezli tutkunuydular. Tiyatro biletlerini çoktan hazır etmiştik. Bir hafta sonu belki Polonezköy'e de giderdik. Mete'ye harika bir tatil yaşatacaktık. Ali köfte, barbunya fasulyesi ve Durmuş'un domates salçalı makarnası en başta olmak üzere kardeşinin sevdiği yemeklerin listesini çıkarıyordu sırayla pişirtmek için. Benim içimde bir endişe filizleniyordu. Mete İstanbul'da bütün ailesini bir arada görünce dönmek isteyecek miydi bakalım? Çocuk geri dönmek istemezse ne olacaktı? Mehmet bizimle kalmasını asla kabul etmeyecekti. Ben Mete'yi dönmeye zorlarsa Mehmet'i öldürmeye yemin etmemiş miydim? Ne yapacaktım acaba? Nasıl? Ne ile? Nerede? Esen bütün sükunetiyle önce Mete'nin seçimini bekle demişti. Gitmek istemezse o zaman düşünürsün bunları. Mete geldi, kardeşleriyle, ailesiyle unutulmaz bir tatil geçirdi. Bir günümüz vardı ki hiçbirimiz unutmadık. Dört çocuğum, annem ve babamla arabama tıkış tıkış binip karşı yakaya geçmiştik. Boğazın Anadolu tarafında tam evimizin karşılarına isabet eden bir salaş balıkçı lokantasında oturuyorduk. Karşı kıyıda evimizin kırmızı damı gözüküyordu bahçemizdeki ağaçların arasından. Kış güneşine aldanıp dışarıda oturmuştuk. Soframız meze ile donatılmıştı ama çocuklar patates kızartmasına saldırmışlardı. O kadar mutlu ve keyifliydik ki o anda hep birlikte babamın bardağındaki biradan Mete'nin birkaç yudum içtiğini görmezliğe gelmiştik. Bira iki yudumla da olsa Mete'ye vurmuş olmalı ki aynı annemin sesini taklit ederek "Muhittinciğim, şuradan limonu uzatıversene," demişti babama. "Buyur Sitareciğim," diyerek limonu uzatmıştı babam. Kahkahalarla gülmüştük. Hayatta kendimi en mutlu hissettiğim ve hiç unutmadığım ender anlardan biriydi. Yanımda dört çocuğum, annemle babam, denizin öte yanında muhkem bir kale gibi evim, başımın üzerinde içimi ısıtan kış güneşi, tabağımda balık. Son gecesinde bir yanımda o, diğer yanımda Ali Moli, yatağımın üzerinde yan yana uzanıyorduk. Rozya'ya dönmek istediğinden emin misin canım diye sordum. Burada hep birlikte yaşamamızı istemez miydin Metego? İsterdim ama şimdi okula dönünce biliyorsun dağa gideceğiz anneciğim. Her gün kayak kayacağım. Keşke hepiniz gelseniz de orada kayak kayarak hep beraber yaşasak dedi oğlum. Bunları bir önseziyle mi söylemişti acaba, daha fazla acıya sebebiyet vermemek için? Her ne için söylediyse okulundan hoşnut görünüyordu. Ben ve Mehmet ölmekten, öldürmekten paçayı kurtardık böylece. Ertesi yıl üçüncü sınıfı bitiren Ali de ağabeyinin yanına yollandı. Hiç olmazsa Metecik artık yapayalnız kalmayacak diye düşündüm. İki kardeş birbirlerini kollar, birbirlerine destek olurlar. Öyle yaptılar ömür boyu. Hayat akan bir sudur. Hayatımda celse, mahkeme, duruşma düşünmediğim huzurlu, mutlu bir dönem başladı. Büyük çocuklarımın ilkokul 3. sınıftan itibaren babalarının baskısıyla yurt dışında okumaya başlamalarını kabullenmeyi becerebilmiştim. Hiç olmazsa birkaç dili aynı anda ve çok iyi seviyede öğreniyorlar diye teselli buluyordum. Kış aylarında küçükleri de alıp onlarla birlikte kayak yapmak için İsviçre'ye gidiyorduk. Yaz başında Bodrum'dan kiraladığımız teknelerle mavi yolculuklar yapıyorduk. Eylül ayını mutlaka Londra'da geçiriyorduk. İyi, güzel, keyifli bir yaşamdı ama bu arada evimizin şiddetle tamire ihtiyacı vardı. Eren gezmeye, eğlenmeye, her yıl değiştirmekten geri kalmadığı arabalarına para harcamaktan hiç gocunmuyordu ama evin tamirine verecek parası yoktu nedense. Bir kış tatilinde yine çocukları bir araya getirecek tatilin planlarını yaparken ben, yatak odasının yatağımın içine akan damını tamir ettirmezsen kayağa gitmeyeceğim dedim kocama. Bu sene kalsın, seneye bakarız dedi. Nasıl kalabilirdi ki seneye? Suları topladığımız leğenlerden yürüyecek yer kalmamıştı odada. Kararım kesin, ya tamir ya da ben yokum. Zannettim ki birkaç gün içinde bir takım işçiler gelecek, damı onarmaya başlayacaklar. Öyle olmadı. Kocam çocuklarınkini ve kendi valizini hazırlamaya başladı. Ne yapıyorsun diye sordum. Kayağa gitmek için işte. Valizleri topluyorum. Mete ile Ali'ye de söz verdik. Dam aktarılmazsa ben kayağa gelmiyorum demedim mi sana? Dedin. Ne valizi yapıyorsun o halde? Ben çocuklarla kendi valizimi yapıyorum. Biz gidiyoruz. Sen istemiyorsan gelme dedi Eren. Bir an şaka yaptığını düşündüm. Hayır, ciddiydi. Onlar gidecekti. Ben şıp şıp taslara damlayan su sesini dinleyerek tek başıma çile dolduracaktım bir türlü ısıtamadığım evimde. Yukarı kata nasıl fırlayıp da kayak giysilerimi çekmecelerden nasıl süratle çıkardığımı bir ben bilirim. Kayağa gitmek ve çatı tamiri tek çatışma noktamız değildi şüphesiz. Eren'le önceliklerimiz her alanda farklıydı. Birçok yere borcumuz varken, çocuklarla benim pek çok ihtiyacımız beklerken, arabamızın illaki Jaguar olması, hiç gerek yokken arabaların sık değiştirilmesi, deniz evimizin önündeyken her bahar çocuklarla güney kıyılarına tatile gitmenin neredeyse mecburiyet halini alması benim aklımın almadığı şeylerdi. Şikayetçi olduğum konuları bir başkasına söylesem, annem başta olmak üzere bana ya deli ya da şımarık derlerdi. Dert ettiğin şeye bak. Dert ettiğim şeylerin ardında sorumsuzluğun durduğunu sadece babam anlardı. Babamı üzmektense derdimi yok saymayı tercih ettim. Ayrıca kafama uymayan her kocayı boşayamayacağıma göre ben bu deveyi güdecektim. Eren'in araba, tekne ve lüks yaşam sevdasının yüzünden çektiğim parasızlıkla başa çıkmak için çalışmaya karar verdim. Cep harçlığımı kendim kazanacaktım. Çalışacağım yer evim olmalıydı. Yapabileceğim işler de sınırlıydı zaten. Yazı ya da çeviri. Önce Abdi'yi yokladım. Abdilerle birkaç yaz önce Foça'daki Kulüp Mediterranean'da tesadüfen karşılaşmış, bir haftalık tatilimizi birlikte geçirmiştik. Mehmet'ten ayrıldıktan sonra onlarla ilk karşılaşmamdı. Abdilerin yanında hep birlikte gezdiği arkadaşları Ercüment Karacan ve Semiramis, henüz evli değillerdi, Engin ve Saba, Demet ve Uygun vardı. Bizim yanımızda ise hep birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımız Hayri ile Fazile ve Koray ile Rengin. Tatil boyunca hep birlikte o kadar çok eğlenmiştik ki İstanbul'a dönünce haftada en az bir kere buluşmaya başlamıştık. Bu dostluğa güvenerek gazetede bana bir iş imkanı olup olamayacağını sordum. Sosyal hayatında inanılmaz komik ve keyifli olan Abdi, gazete söz konusu olunca ceberrut kesilirdi. Sen her yıl Londra'ya gidiyorsun dedi. Kraliçe ile bir röportaj yapabilirsen sana iş veririm. Vermem demen daha kolay olurdu Abdi dedim. Gerçekten bir gazetede çalışmak istiyorsan ne yapar eder kotarırsın bu işi. Sağ ol, vazgeçtim. Biraz gücenmiştim ama Abdi haklıydı. İyi bir gazetecinin bu söyleşiyi en azından denemesi gerekirdi. Ama ben ne iyi bir gazeteciydim ne de girişken bir insandım. Saat 10'dan önce ve sonra en yakınıma bile telefon etmeye çekinen, birilerini rahatsız etmekten hep korkan, mahcup sayılabilecek yaratılışta biriydim. Gazetecilik yapma imkanını bulduktan sonra dahi hakkını verememiştim bu mesleğin gönül kırma korkusundan. Abdi'den yüz bulamayınca bu kez bir başka yakın arkadaşım Selçuk'a başvurdum. Selçuk Erez, jinekolog doktordu ama eli hiç durmaz sürekli bir şeyler yazar, araştırırdı. Araştırmaları ve yazıları sadece tıp üzerine değildi. O kadar geniş bir dünyası vardı ki bir sokak arasındaki dükkanında lamba şapkaları yapan bir ihtiyar Rum'dan İstanbul'un kim bilir kaç kilometre uzağında içinde yarasalar uçuşan bir metruk mağaraya kadar her şeyi ilgisini çekerdi onun. Derdime çareyi de o buldu. Milliyet Yayınları 20. yüzyıl dosyası başlığı altında ansiklopedik bir tarih serisi yayımlamak istiyor. Git görüş onlarla dedi. Milliyet Yayınları'nın başında Altemur Kılıç var. Aa, ben bu adı tanıyorum dedim. Kılıç Ali'nin oğludur. Benim kolejde bir sınıf arkadaşım vardı Solmaz diye. Onun annesi Berrin de benim annemin sınıf arkadaşıydı. Yine kolejden Berrin teyzenin akrabası olur Altemur Kılıç. Onlarda görmüştüm. Daha iyi ya, ne duruyorsun? Koş, yarın git, görüş bir başkası işi kapmadan dedi Selçuk. Ertesi gün Altemur Kılıç'ın karşısındaydım. Sitare'nin kızı mısın sen yoksa diye sordu. Fazla uzatmadık. İki hafta içinde ilk bölümünün Türkçesini istediği Roderick Kedward'ın Anarşistler kitabı kolumun altında evime geldim. Daktilomu uzun bir aradan sonra önüme çektim. Yanıma Red House'un İngilizce-Türkçe sözlüğünü ve yığınla dosya kağıdı koydum. Bir dönemi sarsanlar alt başlığının birinci bölümünü okumaya başladım. Kitapta 1880-1914 yılları arasındaki dönem anlatılıyordu. Bu yıllar otomobil, sinema ve uçağın icat edildiği, çocukların bisikletlerine atlayarak evlerinden kaçmaya başladıkları, yığınla kentlinin trenlere binerek akın akın deniz kenarlarına gittikleri ve İngiltere Kralı 7. Edward'ın hafta sonu kavramını ortaya attığı yıllardı. Anarşistlerin Avrupa ve Amerika'daki altın çağı, git, öldür, dua et ve öl çağı. Bir de şarkıları vardı anarşistlerin, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu vurgulamak adına. Buraya koymaktan kendimi alamadığım. Yürüyün Hristiyan askerler, göreviniz kolay. Ya sen komşunu öldür ya da o seni vursun. Öldür, çal, tecavüz et, kır, dök, böl. Bu bir Tanrı emridir. Tanrı sizi korusun. Allah aşkı için git, öldür, dua et ve öl. Kim demiş cihat Müslüman icadıdır diye? Ölmeyi, öldürmeyi tüm tek tanrılı dinlerin emrettiğinin en güzel kanıtıydı Türkçe'ye çevirdiğim şarkı. Burnumu evimden çıkarmadan gece gündüz çalıştım. Üçüncü günün sonunda ilk bölüm bitmişti. Dördüncü gün tercümeyi Altemir Kılıç'ın önüne koydum. Ben seni arayacağım dedi. Bir iki kişi daha yapıyor da tercümeyi, aranızda iyi olan kazansın. Bir hafta sonra aradı. Gel anlaşmanı imzala, avansını al, hemen başla çevirmeye. Ne kadar zamanda istiyorsunuz? Bir ay yeter mi sana? Yeter. İki ay olsun, sıkma kendini. Ayşe, sana bir itirafta bulunacağım. Kızmak yok ama. Buyurun. Sana bu kitabı ilk verdiğim gün var ya, işte o gün içimden bu Playgirl'ü ne çevirisi yapacak acaba diye düşünmüştüm. Senden özür diliyorum. Altemur Bey, benim 4 tane çocuğum var. Niye Playgirl olayım? Neden öyle düşündünüz? Sarışın kızlara ön yargı vardır biz erkeklerde dedi. Değiştirin ön yargınızı. Bugünlerde gerçek sarışını ayırt etmek öyle zor ki çok günaha girersiniz. Ertesi gün anlaşmam ve avansımla Milliyet Yayınları'nın kapısından çıkarken söz verdim kendime, Altemur Bey'in ön yargısını yıkmak için bir ay bekletmeyecek, 20 günde çevirecektim kitabı. Beceremedim. 20. günün sonunda hala boğuşuyordum en iyi ifadeyi yakalamak için. 6. haftanın sonunda çevirim hazırdı. Bense uzun zamandır hiç olmadığım kadar mutluydum. Beynimle parmaklarımın arasındaki iletişim tekrar harekete geçmişti. Yazmaya başladığım an çikolata yemişim gibi tatlı bir mutluluk sarıyordu beni. Ayaklarım yerden kesiliyordu, dünya ile irtibatım kopuyordu, bulutların üzerinde dolanan, huzur içinde bir ruh gibi hafif ve bahtiyar hissediyordum kendimi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 148. Devamı 17. ayrımda.